Ayrım 35, sayfa 421. Savaşa ara verilmişti ama Arıburnu ve Seddülbahir'de filoların ve kara topçularının atışları, baskınlar, çatışmalar, bombalamalar sürüyordu. Türk askerlerinin kara kedi adını taktığı havan mermileri çok kayba yol açmaktaydı. Savaşsız günlerde bile günlük ortalama kayıp 300 kişiydi. Dipnot, 1 Temmuz'a kadar İstanbul'a 56.394 yaralı yollanacaktı. Erol Mütercimler, Gelibolu, sayfa 66. Filo ve uçaklar Çanakkale, Gelibolu, Kilitbahir ve Eceabat'ı bombalamaya devam ediyorlardı. Yaralılar taşıt yetersizliği yüzünden hastanelere yollanamadan toplanma yerlerinde, açık arazide, güneş altında günlerce bekliyorlardı. Yaralar kangrene dönüşüyordu. Bitlenme olağan olmuştu. Cephe gerisinde yıkanma yerleri hazırlanmıştı ama bir kişiye ancak ayda bir sıra geliyordu. Fakat korkulan olmamış, Doğu cephesindeki gibi tifüs salgını başlamamıştı. Doktorlar ve yardımcıları hiçbir salgın hastalığa fırsat vermemişlerdi. Ne var ki ağrı kesicinin azlığı operatörleri tutumlu davranmaya zorluyordu. Bu yüzden bazı küçük ameliyatlar yaralı için işkence oluyordu. Kısa süreli hava değişimi raporu verilenlerin çoğu köylerine gitmiyor, birliklerine dönüyorlardı. 27. Alay topçularından İsa Çavuş Çıkarma'nın ikinci günü yaralanmıştı. Yarası iyileşmiş sayılırdı. Çanakkale Hastanesi Çavuş'a köyüne gidip de dinlenip güçlensin diye bir ay hava değişimi raporu verdi. Çavuş raporu cebine koydu, torbasını sırtladı. Köyüne gitmedi, Gelibolu'ya geçip alayına geldi. Batarya komutanına geldiğini bildirdi. ''Hoş geldin Çavuş, geçmiş olsun.'' ''Sağ ol.'' Komutan yine birinci topu verdi. Çavuş topunun tekerleğini, kundağını sevdi. Sonra namlusuna sarılıp öptü. ''Şükür kavuşturana.'' Sanki oğluna kavuşmuştu. Dipnot, rapor aldığı halde köyüne gitmeyip birliğine dönen asker az değildir. Celil Erikan, Çanakkale'de Türk Zaferi, sayfa 58. Çanakkale'de 8 doktor ölmüştür, ikisi şehit. İddiaların tersine şehit olan tıbbi öğrencisi yoktur. Doktor Fatma Özden, Çanakkale'de Tıbbiyeli Şehitler, Bir Efsanenin Analizi. www.galipoli1915.org. Türk savunmasının iki kanadındaki egemen mevziler Birleşik Ordu için sorun olmuş, ciddi kayıplara yol açmıştı. General Hunter Weston ve General Guro sınırlı taarruzlarla bu mevzilerin ele geçirilmesine karar vermişler. General Hamilton da gelecek büyük savaş için iyi bir hazırlık olacağını düşünerek bu kararı onaylamıştı. Böylece mevzi savaşları denilen dönem başlıyordu. Bu savaşlar için Seddülbahir seçilmişti. Çünkü Arıburnu'nda sonuç alınamayacağı anlaşılmıştı. Orada Türk savunması çok sertti. Savaş alanını gören bütün tepe ve noktalar Türklerin elindeydi. Seddülbahir bu tür savaşlar için daha elverişli görünüyordu. Bu dönem üç mevzi savaşını içerecekti. Birinci ve ikinci Kerevizdere savaşları ile Sığındere savaşı. Dönem 18 Haziran'da başlayıp aralıklarla 26 gün sürecek, 13 Temmuz'da sona erecekti. İlk girişimi Fransızlar yaptı. Birinci Kerevizdere savaşı. Fransızlar bu savaş için 15 gün hazırlık yaptılar. Türk cephesinin sol yanında boğaza dökülen küçük birkaç dere vardır. Bunlardan biri de Kereviz Dere'ydi. Türk ileri mevzileri bu derenin batı yakasında yer alıyordu. Dipnot, Gelibolu Yarımadası'nın boğaza dökülen başlıca dereler. Morto koyuna akanlar Kirte Deresi, Kanlı Dere. Boğaza karışanlar güneyden kuzeye doğru Kereviz Dere, Domuz Deresi, Tenker Deresi, Soğanlı Dere, Havuzlar Deresi. General Guro bu kesimdeki iki Türk direnek noktasını ele geçirmek istiyordu. Dipnot, direnek noktası siperler, varsa tel örgülerle çevrili, birkaç makineli tüfekle donatılmış egemen bir nokta. Taarruz edilecek kesimin cephesi 600 metreydi. Bu kesimde 19 Mayıs Arıburnu taarruzunda yarı yarıya erimiş, geriye çekilerek biraz dinlendirilmiş olan 2. tümen bulunuyordu. Fransız taarruzunu 2. tümenin ilk çizgideki iki alayı karşılayacaktı. Taarruz 21 Haziran'da başlayacaktı. Fransızlar taarruza geçmeden önce bu küçük kesimi 3. Kirte Savaşı'nda harcanan top mermisinin 8 kat fazlasını kullanarak dövdüler. Dakikada 150 mermi attılar. Dipnot, taarruzdan kaç gün önce bombardımana başladıkları hakkındaki bilgiler çelişkili. Bir gün ile 3 gün arasında değişiyor. Kadri Perk Çanakkale Savaşları Tarihi sayfa 80, İbrahim Artuç 1915 Çanakkale Savaşı sayfa 246, Atase Çanakkale 3 sayfa 122 sayfa 595, 2. Tümen Komutanı'nın savaş raporu. Fransızların kullandığı mermi sayısı 7,5'luk toplar 28 bin, 6,5'luk toplar 10 bin, ağır toplar 2700, siper havanları 700 mermi atmışlar. Kadri Perk sayfa 80, CF Aspinall Oglander 2. cilt sayfa 96. Dakikada 150 mermi attıkları hakkında bilgi. Atase Çanakkale 3 sayfa 142. Liman Paşa'nın başkomutanlığa raporu. Savaş mı bu, vahşet mi? Bütün tahkimat, siperler, kum torbaları, mazgallar, makineli tüfek yuvaları, açık kapalı yollar, zeminlikler, telefon hatları, her şey dağıldı, yıkıldı, yerle bir oldu. 21 Haziran 1915 Pazartesi sabahı 3 Fransız alayına çorbayla birlikte içki de verildi. Matraları içkiyle dolduruldu. Taarruz başladı. 40 bin mermi 2. Tümen'in mehmetlerini bitirmeye yetmemişti. Çanakkale mucizesi bir daha yaşandı. Şehit olmamış, kolu bacağı kopmamış mehmetler, yüzleri parçalanıp dağılmış arkadaşlarının kanıyla sıvanmış halde yıkıntıların altından kalktılar, dikildiler. Önce ateş düellosu derken boğazlaşma başladı. Tümen komutanı Hasan Askeri Bey savaşı daha yakından yönetmek için karargahı cepheye yaklaştırdı. Kurmay Başkanı Yüzbaşı Kemal Bey ateş hattına geldi. Süngü hücumları birbirini izliyor, bazı mevzi parçaları elden ele geçiyordu. Bombardıman yüzünden Türk alayları eriyip küçülmüş bir tabur kadar kalmışlardı. Böyle durumlarda Mehmetçik çoğalıyor, 3 kişi, 4 kişi, 5 gibi savaşarak sayı eksikliğini kapatıyordu. Bundan böyle sonsuza kadar sürüp gidecek olan bu olağanüstülük, Türk ordusuna Çanakkale Savaşı'nın bir yadigarıydı. Yüzbaşı Kemal ateş hattında karşı hücumları düzenlemekteydi. Son emri şu oldu: hep birlikte şehit olmaya koşalım ki vatan kurtulsun. Vuruldu. İki yerinden yaralanmıştı. Fransızlar cephe gerisini sürekli ateş altında tuttukları için hastaneye yollanamadı. Günün geri kalan saatlerinde karargâhta kaldı. Gittikçe kan kaybediyor, sesi zayıflıyor, gücü yettiğince konuşmalara katılıyordu. ''Sakın geri çekilmeyin, o taburumuz yamandır, dayanır, korkmayın, asker çok kararlı.'' Dipnot Kadri Perk Çanakkale Savaşları Tarihi sayfa 178. Yüzbaşı Kemal Bey ertesi günü hastaneye yetiştirilir. 26 Haziran sabahı şehitlik rütbesine yükselecektir. Mezarı Havuzlar Şehitliğindedir. Savunduğu tepeye adını ebedileştirmek için Kemal Bey Tepesi adı verilmiştir. General Gouraud'un yakından izlediği taarruz akşam da sürdü. Fransızlar ilk çizgideki bazı siperlere girmişlerdi. Gün anlatılamayacak kadar yorucu, kanlı, hareketli geçmişti. Ama 2. Tümen'in ileri birlikleri geceleyin karşı taarruza kalktılar ve çoğunu boğuşa boğuşa geri aldılar. 83 yükseltili tepenin bir bölümü Fransızlarda kaldı. 22 Haziran günü savaş gittikçe yavaşladı ve durdu. Fransızların taarruzu sürdürecek güçleri ve azimleri tükenmişti. 2. Tümen de iyice erimişti, değiştirildi. Yerini Selahattin Adil Bey'in 12. Tümeni aldı. Dipnot Atase Çanakkale 3 sayfa 115-136, CF Aspinall Oglander 2. cilt sayfa 94-98, Türk kaybı 6000, Fransız kaybı 2500'den fazla. Türk kaybının büyük bölümü yoğun ve uzun bombardımandan dolayı. 2. Tümen birkaç gün sonra Asya yakasına sevk edilir. Fransız Charles F. Rouse bu savaşın kazancını şöyle belirtecekti: savaş cephemizin solunda iki, merkezde bir düşman siperinin ele geçirilmesiyle sona erdi. Dipnot Charles F. Rouse Çanakkale'de ne oldu sayfa 130. 1. Kerevizdere Savaşı'nın kazancı bu kadardı. Bu sonuç olağanüstü büyütüldü. Çünkü Fransız kamuoyununda Seddülbahir'deki bıkkın askerinde böyle coşkulu zafer özlemini karşılayan bir havaya ihtiyacı vardı. General Gouraud'a Paris'ten, Londra'dan, Lord Kitchener'dan, Başkomutan General Hamilton'dan, Amiral de Robeck'ten sıcak övücü kutlama telgrafları geldi. Zafer bildirileri yayımlandı, bazılarının rütbesi yükseltildi. Gösterişli törenlerle madalyalar dağıtıldı. Taarruzu yöneten ve Türklerden 3 siper almayı başaran Albay Giraudon, en büyük Fransız nişanı olan Legion d'Honneur ile ödüllendirildi. Dipnot Charles F. Rouse, Çanakkale'de ne oldu sayfa 131-133. Bu sırada Türkler taarruzu kırmış olmanın huzuru içinde siperlerini yenilemeye, şehitlerini gömmeye çabalıyorlardı. Akşam sıcak bir yemek bulurlarsa bayram edeceklerdi. Komutanın bir sağ ol Mehmet demesi, onun için Lejyon d'Honneur'den 1000 kat daha değerli bir ödüldü. Bu sömürgecilerin şeytanlıklarının sınırı yoktu. Yunan taburundan ayrı olarak Ege adalarında çeteler de oluşturmuşlardı. Fransız taarruzunun başladığı gün 300 kişiden oluşan bir çete de ilk deneme olarak karışıklık yaratması, zarar vermesi için güllük yakınında kıyıya çıkarılmıştı. Çete çevre hakkında çok şey biliyordu. Bilmediği kıyıların sıkı gözlendiği ve jandarmanın böyle bir baskın olasılığına hazır olduğuydu. Durumu gözcüden öğrenen Milas jandarması gerekli düzeni aldı. 2 gün sonra sonuç İstanbul'a bildirildi. Milas tarafına düşman 300 Rum şakisi çıkarmış ise de tepelenmişlerdir. Dipnot: Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri 1. cilt sayfa 325. Şaki, haydut demek. Bu ilk çetenin sonunu öğrenen çeteler savaş bitene kadar bir daha Ege kıyılarına çıkmayı göze alamadılar. Yağma ve kıyım için Türk'ün düşkün gününü bekleyeceklerdi. Arıburnu cephesinde baskınlar, çatışmalar, lağım savaşları, keskin nişancıların yarışları, top düelloları sürüyordu. İki yanda her an tetikte yaşıyordu. Mustafa Kemal geceleri çok az uyuyor, bir savaş durumu yoksa yanında bulunan ya da İstanbul'dan getirttiği kitapları okuyordu. Zaman zaman da kurmaylar ve alay komutanlarıyla bir araya gelip sohbet ediyorlardı. Ana konu Türk aydınlarının, özellikle de imparatorluk içinde görevi gereği birçok yeri bilen, halkı tanıyan, okuyan subayların 100 yıllık konusuydu. Devlet nasıl kurtulur? Devlet pek çok sorun içinde yüzmekteydi, zorlukla ayakta duruyordu. Anadolu'yu ana vatan yapamamış, imar edememiş, hastaneler ve okullarla donatamamıştı. Büyük askeri depoları, iş yerlerini Anadolu'ya dağıtamamış, İstanbul'da toplamıştı. Halk hemen her konuda ürküntü verecek kadar bilgisizdi. Hurafeler, mucize ve keramet hikayeleri, cinler, periler, ruhlar, hortlaklar, kuyu anaları, kesik başlar ile birlikte yaşamaktaydı. Kadınların durumu ise çok acıklıydı. Çözüm: herkesin bir reçetesi vardı. Mustafa Kemal'inki tek sözcüktü: akıl. İstanbul'da Nesrin, Paşa babasının kitapları arasında Mürşid-i Müteehhil'in adlı bir kitap görmüştü. Merakla karıştırdı. 1872 tarihli kitabın yazarı Hacı Mustafa Rakım adında biriydi. Evlilere öğütler veriyordu. Birkaç öğüt okuyunca yalnız okumanın tadı olmayacağını anladı. Okul tatil olmuştu, Vedia'yı çağırdı. Nesrin'in odasına kapanıp kitabı acele acele okudular. Hacı Mustafa Rakım Efendi neler yazmıyordu ki? Kadına yakışan erkeğine her şekilde itaat etmektir. Erkeği kadına şu taşı şu dağdan şu dağa bırak dese kadın boyun eğmeli. Kadın erkeğinden izinsiz dışarı çıkmamalı. Çıkarsa melekler o kadına lanet ederler. Hatta denizdeki balıklar bile lanet okurlar. Erkeği cennete giremeyen kadın da cennete giremez. Zira kadın cennete erkeğiyle girer. Kadın erkeğine asık suratla bakarsa Allah ona gökteki yıldızlar kadar günah yazar. Erkeğine fena sözlerle azap veren kadının dilinin boyu cehennemde 60 arşın uzar. Dipnot: aktaran Murat Bardakçı, Hürriyet, 21 Eylül 2003. Arşın yaklaşık 70 santim uzunluğunda bir Osmanlı ölçüsü. Önce gülüyorlardı, sonra içlerine kapkara bir hüzün bastı. Bu anlayıştaki erkeklerin bir tek konusu vardı, kadın. Bir tek amaçları vardı, kadını eve kapamak. Dışarı çıkarsa çarşafla, peçeyle kapatmak. Bunun içinde dine kendilerince yeni kurallar ekliyor, özgürlükleri daraltıyor, yasakları genişletiyorlardı. Vedia sıkıntıyla annem böyle düşünen, bunları doğru bulan çok kadın olduğunu söylüyor dedi. Allah o kadınlara da zihin uyanıklığı ve aydınlığı versin. Amin. Nesrin kitabı yerine bırakıp döndü. Güney bölgesi birlikleri İngilizlerin de sağ kanada taarruz edeceklerini tahmin ediyorlardı. Sağ kanatta denizle Kirte deresi arasında 11. tümen vardı. Tümenin savaşçı sayısı 8000 kişi kadardı. Tümen hazır bekliyordu. Bugün 26 Haziran askerleri sevindiren bir olay oldu. Bir Türk uçağı Türk siperleri üzerinde bir moral turu attı. İngiliz ve Fransız siperlerini bombaladı. Dipnot: İngiliz ve Fransız bayrağı altında dövüşen Hindistanlı ve Kuzey Afrikalı Müslüman askerleri Türk ordusuna katılmaya çağıran bildiriler dağıttı. Cihat fetvası ve bildirisi bir işe yaramamıştı. Bu yarar mıydı? İngilizler zaman zaman Türkleri teslim olmaya çağıran bildiriler atıyorlardı siperler üzerine. İki yanın bildirilerinin hiçbir etkisi olmamıştır. Yaşa! Düşmanla yarışan bir tek uçak bile askeri mutlu ediyordu. Birlikler dinlenmiş, siperler güçlendirilmişti. Ganimet makineli tüfeklerin bir bölümü bakımı yapılıp birliklere dağıtılmıştı. İngilizleri taarruza yeltendiklerine pişman edeceklerdi. Bu kez işlerin ters gideceği hiçbirinin aklına gelmiyordu. General Hunter Weston Türklerin bekledikleri taarruz için 28 Haziran gününü seçmişti. Bir İngiliz birliği Türk sağ kanadını geriye sürecek, imkan olursa deniz kıyısından ilerleyerek bu kanadı kuşatacaktı. Bu başarılabilirse Alçıtepe savunması çökerdi. Hava fotoğraflarının yardımıyla Türk siper ağını ayrıntısıyla saptamışlardı. Taarruzu 90 kara topu ile denizden 4 savaş gemisi destekleyecekti. Bu 90 kara topunun içinde 2 batarya siper havanı vardı. Mermileri havada bir eğri çizip tepeden siperlerin içine düşüyordu. General Hamilton bu taarruz için 12 bin mermi harcanmasına izin verdi. Dipnot: İngilizler bu savaşta bu sayıyı aşarak 16.260 mermi kullanırlar. C.F. Aspinall Oglander 2. cilt sayfa 104 sayılı dipnot. İngilizlerin kullanacağı mermi sayısı da Fransızlarınki gibi bu kadar küçük bir savaş alanı için çok fazlaydı. Ama Türk direncini başka türlü kıramayacaklarını deneyler sonucu öğrenmişlerdi. Taarruza bir tümen ile 2 tugay katılacaktı. Yaklaşık 20 bin kişi. 25 Haziran günü Sığın Dere'nin iki yanını ateş altına aldılar. Bombardıman aralıklarla taarruz sabahına kadar sürecekti. Bugün Asya yakasındaki 3. tümende büyük eğlenti vardı. Yakın birlikler ortaklaşa çeşitli gösteriler hazırlamışlardı. Kumkale Savaşı'ndan beri hareketsizdiler. Çevre sıtma bölgesiydi. Askerlerin çoğu sıtmaya yakalanmıştı. Tümenin tadı yoktu. Bu eğlenti canlanmak için iyi bir fırsat olacaktı. Tümen komutanı ile bütün subaylar için bir gölgelik hazırlanmış, büyük meydanın çevresini askerler doldurmuştu. Her bölgeden asker vardı tümende, hepsinin oyunları oynandı, kara kucak güreşler yapıldı. Programda çuval yarışı gibi eğlenceli yarışlar da vardı. Son olarak bir klarnet, çifte nara ve davul Köroğlu havasını vurdu. İki yandan musikiye uyarak yaklaşan 6'şar kişiden oluşmuş 2 düşman grup göründü. Günün savaş usullerine göre yatarak, kalkarak, sıçrayarak, sürünerek, ateş ediyor gibi yaparak ustaca birbirlerine yaklaşıyorlardı. İki grupta İstanbullular diye anılan askerlerden kuruluydu. Bunlar 12 yakın arkadaştı. İstanbulluları muhallebi çocuğu sananları utandırmış, herkesin saygısını kazanmışlardı. Son aşamada süngü hücumuna geçtiler. Yine musikiye uyarak vuruştular. Sonunda hepsi yere serildi. Geride bir grubun başındaki Köroğlu ile öteki grubun başındaki Arap Özengi kalmıştı. Tüfekleri bırakıp kasaturaları çektiler. Dönerek, zıplayarak, atılarak, kaçınarak bütün izleyenleri heyecanlandıran, ayağa kaldıran harika bir kavga gösterisi sundular. Gösteri candan alkışlar, övgü çığlıkları içinde sona erdi. Birkaç gün sonra 3. tümen Gelibolu'ya geçip Sığın Dere cehennemine katılacaktı. Dipnot: Ş. Güralp, Çanakkale Cephesinden Filistin'e, sayfa 54. Bombardıman 28 Haziran pazartesi sabahına kadar sürmüştü. Sabah 10'da ateş çok yoğunlaştı. Özellikle Sığın Dere'nin batısındaki siperleri yıkmaya çalışıyorlardı. Ard arda sıralanmış siperler barınılmaz hale geldi. Şehit ve yaralılarla doldu. Sağ kalanlar geriye alındılar. İngiliz taarruzu başladı. Dipnot: Sığın Dere Savaşları hakkında genel, Atasa Çanakkale 3 sayfa 141 ve devamı, C.F. Aspinall Oglander 2. cilt sayfa 98-112, G. Göncü Ş. Aldoğan, Siperin Ardı Vatan sayfa 97 ve devamı, F. Belen 1. Cihan Harbi'nde Türk Harbi, 1915 yılı hareketleri sayfa 198 ve devamı. Boşaltılmış, altüst olmuş siperleri işgal etmeye başladılar. Sığın Dere'nin doğu kesimi bu kadar yoğun ateş altında kalmadığı için düzenini koruyordu. İngilizlere ağır kayıp verdirerek taarruzun hızını kesti, sonra da durdurdu. Ama en sağdaki birlik Filo'nun koruması altında kuzeye doğru ilerlemeye başlamıştı. Filo o kesimdeki Türklere göz açtırmıyordu. Birlik iyice ilerledi, neredeyse Türk sağ kanadının arkasına sarkacaktı. Bu olay Türk cephesinde telaşa yol açtı. Karşı taarruza geçildi, çok çaba gösterildi, çok can feda edildi. Siperler geri alınamadı. Ancak ileri yürüyen birlik durdurulabildi. Bu birlik deniz kıyısında güneyden kuzeye doğru bir kama gibi uzanmıştı. Bu haliyle büyük tehlikeydi. Hemen geri sürülmeli, elden çıkan siperler de geri alınmalıydı. Türkler karşı taarruz için hazırlanırken İngilizler de ele geçirdikleri siperleri derinleştiriyor, kum torbaları, demir mazgallar, makineli tüfeklerle donatıyor, tel örgüler çekiyor, kara mayınları yerleştiriyor, kazandıklarını korumak için önlemler alıyorlardı. Bir yandan da Türk cephesini ve gerisini ateş altında tutuyorlardı. Havan mermileri siperlerin içinde patlıyordu. Atılganlığı ve cesurluğu ile bilinen Faik Paşa sağ kanat komutanlığına getirildi. Görevi taarruz ederek durumu düzeltmek, elden çıkan siperleri geri almaktı. Emrine bazı ek birlikler verildi. Birkaç ağır top vardı ama bunların mermisi çok sayılı olduğu için beklenen etkiyi yapmayacaktı. Türk'ün başlıca silahı, mermisi Mehmetçik'ti. Taarruz 29 Haziran gecesi başladı. Ancak birkaç siper parçası geri alınabildi. Ateş barajını aşmak imkansızdı. Ağır kayıp dolayısıyla Faik Paşa taarruza ara verdi. Liman Paşa kısa bir ara verilmesini bile doğru bulmamıştı. Taarruza devam edilmesini emredince akşam yeniden taarruza geçildi. Ölümüne çaba sabaha kadar sürdü. Ancak bir iki parça siper geri alınabildi. Yine susmayan makineli tüfekler galip gelmişti. Faik Paşa 30 Haziran sabahı taarruza ara verdi. Siperler, bağlantı yolları, siperler arası alan binlerce şehit ve ağır yaralıyla dolmuştu. Savaş alanı bir mezbahayı andırıyordu. Bugün Enver Paşa Gelibolu'ya gelmiş, durumu incelemiş, savaşları izlemişti. Ayrılmadan önce tek sözcüklük bir emir verdi. Taarruz! Fransızlar da çok kayıp vermişlerdi. General Gouraud karargaha yakın olan hastanedeki yaralıları ziyaret etmek istedi. Hastane yakındı, karargahtan çıkıp hastaneye yürümeye başladı. İntepe'deki ve Erenköy'deki bataryalar mermileri oldukça Fransız kesimini ateş altına alıyor, sürpriz atışlarda Fransızları avlıyorlardı. Bugün de birkaç mermi atmışlardı. İntepe'deki mübarek toplardan biri son bir mermi daha savurdu. Mermi General Gouraud'un yürüdüğü yola düştü, patladı. O tek merminin basıncı Türklerin başına 40.000 mermi yağdırmış olan generali havalandırıp yere çarptı. Kolu ve birkaç yeri kırıldı. Fransız başkomutanını panik içinde hastane gemisine kaldırdılar. Gemi acele Marsilya'ya hareket etti. Doktorlar sağ kolunu yoldayken kesmek zorunda kalacaklardı. Yerine 1. Fransız tümeni komutanı General Bayo geçti. Dipnot, Charles F. Roux, sayfa 140 ve devamı. Gouraud, Türkler ve Atatürk ilişkileri hakkında ayrıntılı bilgi. Sermet Atacanlı, Atatürk ve Çanakkale'nin komutanları, sayfa 202-262. Bu bölümde İntepe topları hakkında bilgiler de var. Faik Paşa'nın taarruza ara vermesi uygun karşılanmamıştı. Taarruza devam edilecekti. Ama taarruz etmek için ciddi bir ön hazırlık yapmak, ağır toplar için yeterli mermi yığmak, taarruza katılacak yeni birlik komutanlarının araziyi tanımalarına imkan tanımak, askeri dinlendirmek, en azından su ihtiyacını karşılamak gerekirdi. Üst komutanlar çok sabırsızdılar. Faik Paşa komutanların öfkesini göze alarak birlikleri bir gün dinlendirdi. Türk cephesinin sağına kama gibi girmiş olan kesime taarruz edecekti. Taarruzu yönetmesi için 1. Tümen Komutanı Yarbay Cafer Tayyar Bey'i eğilmez görevlendirdi. Dipnot, taarruzun öncüsü olan 70. Alay 3. Tabur Komutanı Binbaşı Reşat Çiğiltepe yaralanır ama görevini bırakmaz. Zorlukla geri gönderilir. Rahmetli Çiğiltepe 27 Ağustos 1922'de görevini söz verdiği saatte yerine getiremediği için intihar eden 57. Tümen Komutanıdır. Bu taarruzda 3. Tabur İmamı Hüseyin Efendi de ön safta yer almıştır. Atase Çanakkale 3 sayfa 181, Kadriper Çanakkale Savaşları Tarihi, Benkıbeler bölümü sayfa 171 ve devamı. Taarruz 2 Temmuz günü saat 11'de başlayacaktı. Cafer Tayyar Bey daha iyi hazırlanabilmek için taarruzun öğleden sonra ertelenmesini istedi. Taarruz 15'e ertelendi. Bir erteleme daha istedi. Faik Paşa taarruzu son olarak saat 18'e erteledi. Dipnot Atasa Çanakkale 3 sayfa 175-177-178. Bu kararsız, belirsiz, bulanık durum Weber Paşa'nın sinirlerini bozdu. İngilizlerin girişecekleri yeni bir taarruzu önleyememek korkusuna kapıldı. Harekat Şubesi Müdürü Yüzbaşı Mehmet Nihat Bey'i çağırdı. Olası bir İngiliz taarruzuna karşı bir güvenlik önlemi olarak Güney Grubu birliklerinin Alçıtepe'nin gerisine son savunma çizgisine kadar çekilmeleri için bir emir hazırlamasını emretti. Bu emir bugüne kadar dökülen kanların boşa gitmesi demekti. Böyle bir çekilişin neden olacağı felaketleri düşünen Yüzbaşı Mehmet Nihat'ın ödü koptu. Bu kadar geri çekilmeyi gerektirecek bir durum yoktu. Weber Paşa'yı bu tehlikeli emirden caydırmaya çalıştı, başaramayınca telefonla Ordu Kurmay Başkanı Yarbay Kazım Bey'i aradı, durumu anlattı. Kazım Bey müthiş kızdı. Kesinlikle karşı dur, orada görevli bir Türk subayı olduğunu unutma. Yüzbaşı emri hazırlamayı ağırdan aldı. Bu arada Kazım Bey durumu Liman Paşa'ya arz etmişti. Liman Paşa'dan gelen kesin telefon emri üzerine geri çekilme kararı kaldı. Bu olay Liman Paşa'nın Weber Paşa'ya duyduğu güveni kökünden sarstı. İlk fırsatta görevden alacaktı. Dipnot, hiçbir aşamada geri çekilmeyi düşünmemesi, çekilmeyi düşünenlere kesinlikle karşı çıkması Liman Paşa'nın artılarının en önemlisidir. Weber Paşa'nın geri çekilme emri ve sonrası hakkında Atasa Çanakkale 3 sayfa 209-210, Şevki Yazman Türk Çanakkale sayfa 141. 1. Tümenin 3 taburunun taarruzu saat 18'de başladı. Yan yana dizilmiş makineli tüfekler taburları kar gibi eritti. Yollanan takviyeler de büyük kayba uğradı. İngiliz siperlerine en çok 30 metreye yaklaşabilmişler, orada kalmışlardı. Emir üzerine taarruz gece de sürdürüldü. Takım ve bölük komutanı subaylar, birlik komutanlığı yapan as subaylar, çavuşlarıyla askerler demirden dökülmüşler gibi gözlerini kırpmadan Som ateşin içine dalıyorlardı. Ateş ve kan bayramı sürüyordu. Emir üzerine sabah da taarruza devam edildi. Kayıplar daha da arttı. Faik Paşa tümen komutanının çığlığı üzerine Liman Paşa'nın sürekli taarruz emrini yok saydı. Taarruzu durdurup savunmaya geçilmesini emretti. Durumu bölge komutanlığına bildirdi. Liman Paşa taarruzun durdurulduğunu öğrenince Faik Paşa'yı görevden aldı. Dipnot, Faik Paşa'yı Güney Bölgesi gerisinde ihtiyat birliği olarak kurduğu 2. kolordu, sonra da Saros grubu komutanlığına getirecektir. Faik Paşa Çanakkale'den sonra atandığı Doğu Cephesi'nde 1916'da şehit olur. Faik Paşa'nın yerine hiç vakit geçirmeden Asya yakasındaki birliklerin komutanı olan Mehmet Ali Paşa'yı atadı. 3 Temmuz. Mehmet Ali Paşa aynı gün karargah kadrosuyla Seddülbahir'e geçti. Emrine verilen 3. tümende Çanakkale'den Kilitbahir'e geçmekteydi. Ayrıca Kuzey grubundan 5. tümende emrinde olacaktı. 2 tümenin toplam gücü 13 bin kişiydi. Görev sınırlıydı. Deniz ile Sığınder arasında Türk cephesinin gerisine doğru bir kama gibi uzanan yer geri alınacaktı. İyi bir hazırlıkla bu sağlanabilirdi. Mehmet Ali Paşa kurmaylarıyla bu hazırlık için çalışmaya başlarken hemen bu gece saat 3.45'te taarruz etmesi emredildi. Mehmet Ali Paşa şaşırdı. Bu gece mi? Evet, bu gece. Ama efendim? Bu gece. 3. tümen Gelibolu yakasına daha yeni geçmişti, yoldaydı, yürümekteydi. Ancak gece yarısı cepheye ulaşabilecekti. 5. tümen subayları da daha araziyi görmemişlerdi. Ordu ve bölge komutanları 3. tümen hiç dinlenmeden, 5. tümen subayları araziyi hiç görmeden taarruz edilmesini istiyorlardı. Türk ordusunu 2 aydır bu anlayış yönetiyordu. Bölge komutanı Liman Paşa'dan, Liman Paşa Enver Paşa'dan etkileniyor, çekiniyor ve bu telaşın, korkunun ve kör inadın bedelini Türk ordusu canı ve kanıyla ödüyordu. Ne Weber Paşa'da ne Mehmet Ali Paşa'da ordu komutanına itiraz edecek cesaret vardı. Mehmet Ali Paşa'nın kurmay başkanı Binbaşı Egert iyi ve yürekli bir kurmaydı. Paşaların çekindiğini anlayınca kendi imzasıyla Liman Paşa'ya bir telgraf çekerek durumu kısaca açıkladı ve taarruzun 24 saat ertelenmesini istedi. Paşaların beklemediği bir şey oldu. Liman Paşa bu isteği kabul etti. Taarruz 24 saat sonra 5 Temmuz Pazartesi sabaha karşı 3.45'te ateş etmeksizin baskın tarzında yapılacaktı.